Kadim dostlarım, Korku Tüneli'ne hoş geldiniz. Bu seride sizin için gerçek efsaneleri derledik. Hikayelerinizin hepsi yaşanmış olaylarda. Üzerinde biraz efsane tozu var tabii. Şimdi arkanıza yatsın ve bu karanlık yolculuğun keyfini çıkarın. Korkmayın, biz buradayız. Efsanemiz Meksika'da gerçekleşiyor. Olayın yaşanıp yaşanmadığı şimdiye kadar ispatlanamamış ama insanlar buna o kadar koşulsuz şartsız inanmışlar ki bölgede birkaç tane farklı efsane bile türetmişler. Farklı şehirlerden de birçok insan bir dönem akın akın sırf bu gelini görmeye gelirmiş mağazaya. Olayımız 1930'lu yıllarda Pascuala Esparza'ya ait bir gelinlik mağazasında geçiyor. Bu ablamızın bir tane de kızı var. Gayet normal bir şekilde hayatlarına devam ederlerken kızımız büyüyor, yavaş yavaş gelinlik çağına geliyor ve kendi muhitlerinden mütevazı bir delikanlıya gönlünü kaptırıyor. Bir düğün hazırlıkları başlıyor. Tam her şey hazır derken düğün gününe yakın bir tarihte kızımızı zehirli bir örümcek ısırıyor ve maalesef kurtulamayıp ölüyor. Şimdi böyle hikayelerde genelde gelinin canlanıp geri gelmesi ya da ruhunun mağazayı musallat falan olması beklenir değil mi? Ama hayır. Bu sefer öyle olmuyor. Gelinimiz öldükten birkaç hafta sonra annesi mağazanın vitrinine bir manken yerleştiriyor. Ve birkaç gün içinde kasaba halkı bu vitrin mankeninde bir tuhaflık olduğunu fark ediyor. Çünkü bu cansız manken ölen kızına aşırı derecede benziyor. Görüntüsü de hiç alışkın olduğumuz mankenler gibi değil. Gayet canlı ve insana çok benziyor. Dolayısıyla şöyle bir söylenti yayılıyor. Anne, yani Pascuala, ölen kızını mükemmel şekilde mumyalayıp manken olarak vitrine koyduğunu söylüyorlar. Pascuala her ne kadar böyle bir şeyin gerçek olmadığını söylese de kimseyi inandıramıyor. Çünkü gördükleri şey çok gerçek ve bir insandan hiçbir farkı yok. Gözleri, saçları, özellikle elindeki detaylar sahte olamayacak kadar gerçekçi. Mağazayı daha sonra devralanlar da bu mumya olduğu iddia edilen mankeni vitrinden indiremiyorlar. Mankenin detayları, parmak ve tırnaklarının gerçekçiliği orada çalışanları da tedirgin etmeye başlıyor. Mağaza çalışanları kesinlikle bu mankenin yanına yaklaşamadıklarını söylüyor. Mankenlerin kıyafetlerini değiştirmek zorunda kalan bir dükkan çalışanı bu mumya mankenin yanına her gittiğinde ellerinin ter içinde kaldığını, mankenin ellerinin çok gerçekçi olduğunu, hatta bacaklarında varisleri bile olduğunu söylüyor. Diğer çalışanların birçoğu da mankenin bakışlarıyla etrafı izlediğini ve geceleri vitrinde pozisyon değiştirdiğini ve hatta bazı çalışanların bu gerginliğe dayanamayarak mağazadan ayrıldıklarını söylüyorlar. Civardaki halk da geceleri vitrinin önünden geçmeye korktuklarını söylüyor. Çünkü manken onları gözleriyle takip ediyormuş. Hatta bazen duruşunu bile değiştiriyormuş. Mecbur kalmadıkça da dükkanın önünden geçmemeye başlamışlar. Bir başka efsaneye göre de mankenin güzelliğine aşık olan bir Fransız büyücü var. Geceleri gelip onu hayata döndürüyor, sokaklarda geziyorlar, dans ediyorlar ve sonra tekrardan geriye vitrine bırakıyor şeklinde. Ki bu şekli bizim podcastlerimize göre fazla tatlış olduğu için çok detaylandırmayacağız. Mankenin bal mumundan yapıldığını söyleyen bir takım mantıklı görüşler de var aslında. Ama o zamanın teknolojisi düşünüldüğünde de basit bir gelinlik mağazasında böyle bir manken koyulur muydu gerçekten? Bu da ayrı bir soru işareti tabii. Bu arada merak edenler için fotoğrafları internette mevcut. Bana yetmedi de görmek istiyorum diyorsanız açıp bakabilirsiniz. Evet, neticede gizemini koruyan bir efsane olarak kaynaklara geçmiş bu gelin kızımız. Hikayenin gerçekliği kesin olarak bilinmese de Pascuala'nın ünü ülke sınırlarını aşmış durumda. Eğer yolunuz Meksika'nın Chihuahua kentine düşerse gidip kendinizi de yerinde ziyaret edebilirsiniz. Evet, hikayemize devam edelim. Madem mumyayla başladık, başka bir mumya hikayesinden bahsedelim şimdi size. Korku Hikayeleri podcast'imiz birazcık yerel haberler tadında olmaya başladı, farkındayım, ama bunu anlatmasam olmazdı bence. Gürcistan'da yaşayan yaşlı bir teyzemiz, ölen oğlunun cesedini alkollü bezlerle mumyalayıp evinin bodrum katında tahta bir tabutun içinde saklamış tam 18 yıl. 18 yıl önce 22 yaşında bilinmeyen bir nedenle ölen oğlunun cesedini kendi ürettiği bir yöntemle mumyalayarak hiç çürümeden saklamayı başarmış. Bunu neden yaptığını sorduklarında ise oğlunu çok sevdiğini, her yıl doğum günlerinde oğluna yeni elbiseler giydirdiğini, amacının torunlarına babalarının nasıl biri olduğunu göstermek ve onu sevmelerini sağlamak olduğunu söylüyor. Kendini ihbar etme nedeni olarak da son 4 yıldır çok yaşlandığını, cesedin bakımını yapamadığını, oğlunun elbiselerini eskisi gibi değiştiremediğini, bir de cesedin son yıllarda biraz çürümeye başladığını söylemiş. Allah akıl fikir versin deyip devam ediyoruz. Köpek çocuk. Central Arkansas Paranormal Araştırma Derneği'nden bir evi araştırmaları isteniyor. Evin sahibi olan çift, ışıkların kendi kendine açılıp kapanması, ani sesler, evde soğuk noktalar ve başka birinin onlarla yaşadığı hissi gibi tuhaf bir şeyler yaşadıklarını anlatıyorlar. Ve bunun yanında Birinci Dünya Savaşı askeri gibi giyinmiş bir adamın antreden oturma odasına doğru baktığını iddia ediyorlar. Evde çalışanlardan biri de uzun kahverengi saçlı, ürkütücü gözleri, kocaman kolları ve elleri olan iri tuhaf görünüşlü bir adam gördüğünü söylüyor. Çalışan ayrıca figür yanından geçtiğinde sırtından soğuk bir rüzgar estiğini söylüyor. Kısa süre sonra komşuları da gece geç saatlerde evin üst katlarındaki pencerelerde korkunç gözleri olan gizemli bir varlığı gördüklerini ve bunun muhtemelen köpek çocuk olduğunu söylüyorlar. Peki kim bu köpek çocuk? Aslında köpek çocuk lakaplı birinin varlığı gerçek ve bir dönem göz altında tutulduğu sırada öldüğü kayıtlara geçmiş.
Bu küçük kasabanın içinde pek çok müfettişin şimdiye kadar karşılaştığı en şaşırtıcı terör ve işkence hikayesi gizleniyor,
demiş kasabanın polisleri. Hikayede şu şekilde. 1990'larda bir aile kasabada kendilerine bir ev inşa ediyor. Bu ailenin Birinci Dünya Savaşı'na giden Joseph adında bir oğulları olur. Fakat Joseph 21 yaşında savaşta ölüyor ki evde görünen varlığın bu ölen çocuk olduğu iddia ediliyor. Çocuğun ardından çok geçmeden anne ve baba da vefat ediyor ve ev bir 10 yıl kadar boş kalıyor. Sonra Betis ailesi eve taşınıyor ve asıl hikaye de burada başlıyor. Evin yeni sahibi olan bu çiftin 1953'te Jeriel Floyd Betis adında bir oğulları oluyor. Esas eziyet de Jeriel'in doğmasıyla başlıyor. Komşuları ailenin aslında çok iyi olduğunu ama çocukta bir tuhaflık olduğunu, oldukça sadist davrandığını anlatıyorlar. Asosyal bir çocuk olduğu için okulda da diğer çocuklar tarafından hoş karşılanmıyor bu çocuk. Genellikle görüntüsüyle alay ediliyor. Vaktinin çoğunu sokaktaki kedi ve köpekleri toplayarak geçiriyor. Durum bir yerden sonra daha vahşi bir hal almaya başlıyor. Jeriel bu hayvanları toplamakla kalmıyor. Aynı zamanda bu hayvanlara işkence ederek onları öldürüyor. Hatta bazı komşuları hayvanların ulumalarını duyduklarını söylemiş. Çocuk büyüdükçe şiddetin boyutu da büyümeye başlıyor. 20'sine geldiğinde ailesine de fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başlıyor. Babasını defalarca kez dövdüğünü ve bir kez de ikinci kattan aşağıya ittiğini gören komşuları olmuş. İlerleyen zamanlarda Jeriel'in babası hastalanıp ölüyor ki bu Jeriel'in iddiası, çünkü adamcağızın merdivenlerden düşüp boynunu kırdığı raporlara geçmiş. Herkes kendisinin düşmediğini, çocuk tarafından bilerek itildiğini düşünse de hiçbir şey kanıtlanamamış tabi. Ölen adamı almaya gelen ekipler evde bir tuhaflık olduğunu fark ediyorlar ve evi aramaya başlıyorlar. İşte bu aramalar sırasında da anneyi buluyorlar. Hemen bir yetişkin sığınma evine yerleştiriyorlar. Çocuk işleri daha da ileriye götürmüş, ailesini çatı katına kilitlemiş ve sadece ölmeyecekleri kadar yemek ve su vermiş yıllarca. Anneye yapılan sağlık taramasında vücudunda çok sayıda kırık, yara ve darp izine rastlamışlar. Her şey ortaya çıktıktan sonra Jeriel çeşitli suçlardan tutuklanmış ve Arkansas Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiş. Daha sonra da gözetim altındayken fazla dozdan ölmüş. Olayın efsane kısmı aslında bundan sonrasında başlıyor. Jeriel ölmüş fakat Nama henüz ölmemiş. Boş kalan ev birkaç el değiştirmiş, satılmış. Fakat paranormal olaylar yaşanmaya devam etmiş. Asker görmenin dışında merdivenlerden bozuk paraların dökülmesi, ışıkların açılıp kapanması, evin birdenbire soğuması, yani evin içine giren dayanamayıp 7-8 ay içinde taşınmaya başlamış. Evin namı iyice yürüyünce de bir ekip incelemeye karar veriyor ve eve geliyor. Evdeki soğuk noktaları ve açıklanamayan elektromanyetik alanları tespit ediyorlar. Bir keresinde de üçünün de arabadan bir ekipman almak için dışarı çıktıkları sırada ikinci kat penceresinden aşağıya bakan bir yüz görüyorlar. O sırada yukarıda kimse yoktu diyor ekip çalışanları. Evi gören bir medyum da Jail evden çıkmamızı istiyor diyor. O sırada bir de kendisine okkalı bir küfür ettiğini söylüyor ama o kısmını tabii ki de söylemeyeceğiz. Araştırma ekibi ayrıca yanıp sönen ışıklarla ilgili ellerinde kanıt niteliğinde bir görüntü olduğunu da söylemişler ama o kaset hiçbir zaman bulunamamış. Aslında kasabalılar bu yaşadıklarının gizli kalması için çok uğraşmışlar. Kendi aralarında konuşmamaya ve bir şekilde unutmaya çalışmışlar ama her yenilenen ev sahibi sürekli o evde bir şeyler yaşamaya devam etmiş. Efsane kendini bir şekilde unutturmamış yani. Kasaba halkı da hala Jeriel'den çok korktuklarını, hatta geceleri gözlerinin köpekler gibi parladığını söylüyormuş. Bazen odalarında gezinen büyük bir yaratığın olduğu hissine kapıldıklarını, yaşanan bunca şeyin çok geride kalmasına rağmen halen daha tedirgin olduklarını söylüyorlar. Yani sonuç olarak evde görünen şey, önceki ev sahiplerinin savaşta ölen oğulları mı, yoksa Jeriel mı, kimse emin olamıyor. Ama herkes evde hala kötü bir şeylerin olmaya devam ettiği konusunda hemfikir. En son bilinen evin 2014 yılında yarı fiyatına satıldığı ve sonrasıyla ilgili pek bir şey bilinmiyor. Evet, evin gerçek tarihi efsanesinden daha korkutucu. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir sonraki turda sağ kalanlarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.